Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta dijital oyunlar üzerine konuşuyoruz ve konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yeni Medya Yüksek Lisans Öğrencisi Sayın Adeviye Uzunoğlu. Hoş geldiniz Adeviye Hanım.
Hoş buldum Tolga Bey.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konumuz dijital oyunlar. Tabii dijital oyunların olumlu olumsuz yönleri, ekonomideki yeri, geleceği bir yana, bir taraftan da bunun bağımlılığı ve gençler olan olumsuz etkileri var karşımızda. Bugün bunların üzerine bir tartışma gerçekleştireceğiz. Öncelikle şunu sormak isterim. Dijital oyunlar neden bu kadar ilgi görüyor günümüzde?
Aslında baktığımızda oyunların geçmişten günümüze çok farklı yerlerde, çok farklı zamanlarda ve çok farklı yaş gruplarından çok ilgi gördüğünü görüyoruz. Bunun sebebi aslında baktığımızda çok eski, M.Ö. 800'lü yıllara dayanıyor. İşte Hindistan ve Mısır'daki duvar resimlerine de baktığımızda küçük çocukların zarla, topaçlarla oynadığı oyunların resimleriyle karşılaşıyoruz. Aslında baktığımızda insanlar daha çok eğlence amaçlı oyunlara başvuruyorlar. İşte boş vakitlerini değerlendirme, oyalanma ve eğlenme amaçlı oynanan bu oyunlar daha sonra içerisinde rekabet ve yarışın da girmesiyle beraber insanlar tarafından çok daha fazla ilgi görmeye başlıyor. Aslında baktığımızda insanlar işte günlük çalışma yoğunluğundan, işte bu tempodan kurtulmak için, birazcık kafasını boşaltmak için oyunlara başvuruyor. Tabii ki teknolojinin gelişmesiyle beraber elimizde bulunan tüm teknolojik aletlerle oyunların oynanması da bu oyunların daha fazla ilgi görmesine neden oluyor. Ayrıca baktığımızda aslında oyunlardaki en önemli şeylerden birisi de zaman ve kuralsızlık diyebiliriz. Çünkü oyunlarda bir zaman kavramı yok. Oyunu oynuyoruz. Kesintiye uğramadan oynadığımız oyunda tekrar en başa dönüp hiçbir şekilde o zamanı kaybetmemiş gibi tekrar oyuna başlayabiliyoruz. Yine aslında oyunlar, şöyle dijital oyunlara aslında baktığımızda bir kuralsızlık, kurallar içinde bir kuralsızlık barındırıyor. Buna şunu örnek verebiliriz. Hani belli bir kuralları var fakat mesela yer çekimi kanunu olmayabiliyor, yer çekimi kuralı olmayabiliyor. Bir topu havaya attığınızda dijital oyunlarda o top yere düşmeyebiliyor. Bu da aslında oyunların insanların hayal gücüne hitap etmesinden dolayı ilgi görmesine neden oluyor. Aslında bu oyunların ayrıca hani aslında geleneksel oyunlara baktığımızda hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak hem de sosyal olarak motor becerilerimizi geliştirdiğini görüyoruz. Dijital oyunlar da aslında içeriklerine göre, konularına göre bizleri belli alanlarda geliştiriyor. Eğitim içerikli oyunların bizim eğitimimize, dilimize katkı sağladığını görüyoruz. Yine zeka oyunlarının da aynı şekilde zihinsel gelişimimizi etkilediğini görüyoruz. Bu yüzden de aslında oyunların daha fazla ilgi gördüğünü, hatta her yaş kesimine hitap ettiğini görüyoruz bu dijital oyunların. İnsanların aslında baktığımızda dijital oyunlarda bu kadar ilgi duymaları, dijital oyunlara bu kadar önem vermelerinin bir sebebini de sosyalleşme olarak söyleyebiliriz. Hani eskiden gençler, çocuklar sokakta arkadaşlarla vakit geçirmek için oynuyordu bu oyunları. Fakat şu an yetişkinler de sosyalleşme, gerçek hayatta gerçekleştiremeyecekleri şeyleri dijital oyunlar vasıtasıyla gerçekleştirme ihtiyacından dolayı dijital oyunlara çok daha fazla ilgi gösteriyorlar. Bunun aslında yani olumlu yönlerine baktığımızda dijital oyunlar İnsanların farklı insanlarla tanışmasını, kendini geliştirmesini, kültürel olarak farklı kültürlerle de aslında tanışmasına neden sebep olduğu, ya daha doğrusu yardımcı olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman ayrıca bu dijital oyunların bir zaman mekan kavramını da ortadan kaldırdığını görüyoruz. Çünkü bir geleneksel oyunda, örnek veriyorum, bir futbol oyununda bir saha olması, bir kale olması, oyunu oynayacak oyuncuların olması gerekiyor. Fakat dijital oyunlarda böyle bir sahaya, böyle bir oyuncu kitlesine ihtiyaç yok. İnsanlar oturduklarında kapalı alanlarda, ya odalarında, hastanede sıra beklerken bile bu oyunları oynayabiliyorlar. Bu da onların aslında bu oyunlara çok daha fazla ilgi göstermesine sebep oluyor. Ayrıca baktığımız zaman bir insan belki çok lüks bir arabaya gerçek hayatta binemeyebilir. Veya bir paraşütten atlayamayabilir. Fakat oyunlar insanlara bu imkanları sunuyor. Yani çok lüks bir arabaya sahip olabiliyorsun. Çok zengin olabiliyorsun. Onun dışında işte hayal ettiğin, yapamayacağın şeyleri oyunlar vasıtasıyla yapabiliyorsun. Bu da oyunların aslında çok daha fazla ilgi görmesine neden oluyor. Aslında baktığımızda oyunlar çok farklı kategorilere ayrılıyorlar. İşte simülasyon oyunları, taktik geliştirme oyunları, puzzle oyunları, işte macera oyunları, keşif oyunları. Yani bunları çok daha fazla çeşitlendirebiliriz. İşte elimizde bulunan küçük oyun konsollarıyla başlayıp küçücük bir telefona sığan bu oyunlarla birlikte aslında insanlar hayatlarının çoğun, yaşamlarının belli bir kısmını diyeyim, oyun oynayarak geçirebiliyorlar. Bu da onların bu oyunlardan, gerçek dünyadan kaçış olarak gördükleri bu oyunlara çok daha fazla ilgi duymaları, onlardan çok daha fazla vakit geçirmelerine neden oluyor. Aslında hani ilgi duyulmasında baktığımızda oyunların insanlara şöyle bir şey de veriyor. Hani olumlu olumsuz diye baktığımızda değil de genel olarak boş vakit değerlendirmeden öte aslında yorulmayacakları bir aktivite. Hani işte yoruluyorlar. Belki sokakta top oynasa yine yorulacak ama dijital oyunlarda oturduğu yerde bir futbol maçı yapabilecek. Veya kendini bir bilardo masasında bilardo oynayabilecek. Yani öyle hissedebilecek. Bu imkanları sunduğu için gençler ben gördüğü kadar yetişkinlerden de çok fazla ilgi görüyor diyebilirim.
Şimdi oyunlardan ve deneyimden bahsettik aslında. Deneyim ekonomisi diye bir kavram var. İşte insanlar gerçek hayatta elde edemedikleri şeyleri oyunlarda elde ediyorlar. Aslında çok basit. İşte gerçek dünyada bir başarı elde edemiyor ve maddi ya da diğer açılardan kendisini oralarda tatmin ediyor. Bir süre sonra bütün hayatını oraya taşıyor. Orada para kazandığı zaman, orada başarılı olduğu zaman gerçek hayatta da bunun bir başarı getireceğini düşünüyor. Ama kısmen maalesef bunun arkasında aslında büyük bir bağımlılık var. Paralel hayatlar ve maalesef ki insanlar sonrasında da sosyal medya bağımlısı oluyor. Dijital oyun bağımlısı oluyor. Çünkü orada kurdukları dünyayı gerçek bir dünya zannediyorlar. Ama bir açıdan da baktığımız zaman bugün konuştuğumuz e-spor, diğer metaverse dünyasından bahsettiğimiz zaman, dijital varlıklardan bahsettiğimiz zaman artık bir insan gerçek hayatta çalışıp mesela bir ev satın alıyor ama diğer türlü de dijital dünyada mesai harcayıp 1 milyonluk bir profil yapıyor ve o 1 milyon takipçili profil bir dijital varlık sayılıp belki de bir ev parası kadar edebiliyor. Bir de işin tabii ki bu kısmı da var. Yani iki açıdan da bakmaya çalışıyorum. Tabii ki buradaki bizim bugün konuşmamız gereken asıl tehlike bağımlılık. Oyunların bağımlılık derecesine gelme nedenleri nelerdir? Yani biz bir insanın oyun bağımlısı olduğunu nasıl anlarız ya da bir insanı oyun bağımlılığından nasıl kurtarırız? Genel olarak bağımlılıkla ilgili biraz konuşabiliriz isterseniz.
Tabii ki aslında hani baktığımız zaman bağımlılık denildiği zaman ilk akla gelen şey madde bağımlılığı olarak düşünülüyor. Fakat baktığımız zaman teknolojinin gelişmesiyle beraber, bu dijitalleşmeyle beraber bir dijital oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, bir dijital bağımlılık ortaya çıktı. Bu bağımlılıkta insanlar sosyal hayatlarından çok fazla ödün vererek bu bağımlılığa tutuluyorlar diyeyim. Ve bu bağımlılığa baktığımız zaman aslında gerçekten madde bağımlılığıyla veya kumar bağımlılığıyla çok yakından ilgili olduğunu görüyoruz. Belirtilerinin çok benzer olduğunu görüyoruz. İşte oyun oynamadığı zaman kişinin o hissettiği yoksunluk, aynı şekilde işte kumar oynamayan kişinin de hissettiği yoksunlukla aynı eşdeğer olarak görebiliriz. Aslında baktığımız zaman dijital oyuna bağımlılık derecesini nasıl anlayabiliriz? Bu aslında çok zor. Fakat kontrolsüz ve zamanın farkına varmadan uzun süre oynanan dijital oyunlar bireyin aslında psikolojik ve fiziksel problemlerle karşılaşmasına yol açıyor. Bununla beraber de bu bağımlılığın anlaşılması aslında sağlanıyor. Ama bu noktaya gelene kadar anlaşılması maalesef çok zor. Birey oyun oynadığı zaman, o oyunun oynadığı zamanın farkına varmadığında, oyun oynayarak zamanın çoğunu geçirdiklerinde ve oyun oynamadıklarında kendilerini rahatsız ve gergin hissettiklerinde bu durumun bağımlılık haline geldiğini anlıyoruz. Dijital oyunların en belirgin olumsuz etkisi aslında uzun süre sabit durmasından kaynaklanan ayrıca insanların fiziksel olarak obezite sorununa yol açıyor. Daha sonra işte kas iskelet hastalıklarına yol açıyor. Onun dışında baktığımız zaman dijital oyunlara bağımlılık derecesine geldiği noktada dış çevreden, sosyal çevreden tamamen uzaklaşmasına neden oluyor. Şiddete meyli arttırıyor. İnsanların ailesiyle, iş hayatıyla ve eğitim hayatında kopmasına neden oluyor diyebilirim. İşte akademik kariyeri iyi giden biri dijital oyun bağımlılığına tutulduğu zaman akademik kariyerinde kötüleşmeye başlıyor. Aynı şekilde iş ve ev hayatına ilgi göstermediğinde işte bu dijital oyun bağımlılığından dolayı yuvaları yıkılan kişiler var, öyle söyleyeyim. Yani oyunu ailesinden daha fazla vakit ayırdığı için boşanan kişiler var. Yine arkadaş ilişkileri bozulan insanlar var. İşinden kovulan kişiler var. Yani aslında baktığımız zaman dijital oyunlar bağımlılık derecesine geldiği noktada insanları her açıdan, hem fiziksel hem psikolojik açıdan çok fazla etkiliyor. Aslında baktığımız zaman dijital oyun bağımlılığının anlaşılmasıyla ilgili belli ölçütler kullanıldığını görüyoruz. Bu ölçütler aslında kumar bağımlılığında kullanılan ölçütler. Bu ölçütlerin içeriğine baktığımızdaysa işte ne kadar vakit geçirildiğinden bağımlılık derecesine dönerken ki o işte davranış bozukluklarına kadar birçok konuyu ele alıyor. Dijital oyun o bağımlılığından kurtulmanın tek yoluysa tedavi diyebiliriz. Aynı diğer madde bağımlılığı ve kumar bağımlılığında olduğu gibi dijital oyun bağımlılığında da bundan kurtulmak için bir tedavi görülmesi, diğer aile üyelerinin ona destek çıkması gerekiyor. Bu her yaştan insana olabiliyor. Yani nasıl desem, küçük bir çocuk da bir oyun bağımlısı olabiliyor veya büyük yetişkin bir birey de oyun bağımlısı olabiliyor. Aslında baktığımız zaman bu patolojik kumar oynama ölçütlerinde işte oyun eyleminin kişinin yaşamında çok önemli hale gelmesi, düşünceleri, duyguları, davranışlarının ona hakim olması, oyundan başka bir şeye odaklanamaması, okul ve iş hayatındaki görevlerini yerine getirememesi, işte sosyal etkinlikleri takip etmemesi, tarihleri kaçırması, önemli günleri unutması, işte oyuna daha fazla önem atfetmesine sebep oluyor. İşte ortaya çıkan, oyun oynadığında ortaya çıkan o ilk duyguyu sürdürmek için oyun oynama süresini uzatmasıyla işte o oyun oynama süresine tolerans göstermesi, işte oyunu kestiği anda o yoksunluğu hissetmesi, sinirlenmesi, endişelenmesi ve depresif bir ruh haline girmesi ve yine bağımlılığın aslında başlamasına ya da başladığının anlaşılmasında önemli ölçütlerden birkaçı diyebiliriz. Onun dışında bu oyun bağımlılığı aslında baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Diyor ki Türkiye'de dünyadaki her 10 kişiden biri oyun bağımlısı. Aslında bu rakama baktığımız zaman çok ciddi bir rakam olduğunu görüyoruz. Ve bunun aslında kontrol altına alınmadığı takdirde çok daha büyük ve kötü etkilere yol açacağını da söyleyebiliriz. Aslında gençlerimize hani bu dijital oyun bağımlılığı hani bazı oyunların yaşamlarına, hani gençlerimizin hayatlarına mal olduğunu da görüyoruz. Bu noktada bunların kontrol altına alınması tamamen ailelerin veya kişinin kendini kontrol etmesine bağlı. Yetişkin kişilerin kendisini kontrol etmesine bağlı diyebilirim.
Dijital Dünya devam ediyor.
Şimdi fiziksel obeziteden bahsettik. Bir de burada büyük bir tehlike var aslında. Dijital obezite.
Evet.
Çünkü nasıl ki Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi nasıl tanımlıyor? Vücutta aşırı yağ birikimi. Aynısı dijital oyunlar için de geçerli. İnsanlar aşırı şekilde oyun oynayınca, aşırı şekilde dizi izleyince arka arkaya çok fazla bildirime maruz kalınca otomatikman bir dijital obezite meydana geliyor. Ve bu da aslında gençler için çok büyük bir tehlike. Şimdi dijital oyunların olumsuz yönlerinden bahsettik ama biraz daha olumlu yönlerinden bahsedebilir miyiz? Mesela aklıma şu örnek geliyor. Bir motor yarışçısı işte dijital e-spor yaparken aynı anda şu an gerçek dünyada da bu sporu yapıyor. Böyle bir bilgim var mesela. Sonra e-spor denildiği zaman aslında e-sporculuk bilgisayar başında oturup işte bütün gün tembelcine işte hamburger yiyip oyun oynamak anlamına gelmiyor. Çok gerçekten büyük bir disiplin gerektiren, yani spor olarak e-spor gerçekten önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm tabii ki. Bunu işte spor ile ilgili mecralar, işte bu, sonuçta bunun bir federasyonu vesaire de var. Çok önemli bir şey olarak görüyorum ben e-sporu ve gerçekten bugünün ve geleceğin spor olarak görüyorum. Sonuçta futbol dediğimiz spor sonuçta 100-150 yıllık belki bir tarihi olan bir oyun. Şimdi de böyle bir spor ile karşı karşıyayız. Dijital oyunların olumlu yönleri nelerdir?
Tabii ki hani burada şimdi çok olumsuz yönlerinden bahsettik ama sizin de dediğiniz gibi dijital oyunların aslında olumlu yönleri de var. Hatta gerçekten güzel kullanıldığında, doğru kullanıldığında bireyi geliştirici çok fazla özelliği var. Hani baktığımızda bunlara hani nelere örnek verebiliriz? İşte el göz koordinasyonunu sağlama, uzansal yetenekler, hayal gücünü geliştirme, şekillere anlam yükleme, matematik ve geometri alanında kendini geliştirme, güçlendirme gibi faydaları var. Hani bunun yanında insanların o iş yoğunluğu, işte genel hayat koşturmasındaki yorgunluk ve stresini azaltması, boş zamanlarını aslında daha verimli geçirmesi bireyin, işte bu aslında karmaşık kent yaşamından, o gürültüden uzaklaşmasına olanak sağlıyor. Hani stresten uzaklaşmaya yardım ettiği gibi özgüveni de geliştiriyor. Kendini ifade etmesini insanın sosyal alanda, sosyal anlamda kendini ifade etmesine destek oluyor diyebilirim. Bunun dışında aslında eğitim içerikli dijital oyunları çok fazla var. Bunlar da küçükten büyüğe aslında tüm bireylerin öğrenmesini hızlandırıyor. İşte konuyla ders konu işte dersle ilgili başarısını arttırıyor. Öğrencinin ilgisini çekecek alanlarda aslında hangi alana ilgi duyuyorsa öğrencinin veya kişinin, bireyin o alana yönelmesini sağlıyor. Bu çok çeşitli yelpazesi sayesinde. Daha sonra işte baktığımızda sosyalleşmeye çok fazla katkı sağlıyor oyunlar. İşte agresif düşünceye, duygu ve davranışları, bu agresif duygu ve düşünce ve davranışları azaltıyor. İşbirliğini, paylaşmayı arttırıyor. Aslında baktığımız zaman her ne kadar dijital oyunların insanları aslında hani olumsuz olarak baktığımızda şiddete yönlendirdiği görüşü olsa da aslında bir yandan da empatiyi, yardımlaşmayı arttırdığı da görülüyor. Aslında baktığımız zaman insanların istediği her an ulaşabileceği bir aktivite dijital oyunlar. İşte geleneksel oyunlarda olduğu gibi dijital oyunlarda da birey bu aracı eğlence amacıyla kullanabiliyor. Onun dışında bireyin aslında strateji geliştirmesini de sağlıyor. Bu oyunun türüne göre değişse de işte pratik düşünmeyi, bireysel algıların açılmasını, deneysel özelliklerin gelişmesini destekliyor dijital oyunlar. Aslında baktığımız zaman dijital oyunlarda hani bazen böyle çok aniden bir şey olur. İnsan o an onu kontrol etmesi gerekir. O problemle başa çıkması gerekir. Hani her ne kadar günlük hayatımızda da birçok problemle karşılaşsak da belki bu dijital oyunlarda karşılaştığı o pratik çözüm onu gerçek dünyada da bu pratikleşmeye itebilir, yani onu sağlayabilir. Yani problemlerle baş etmesini sağlayabilir bireyin. Baktığımızda aslında odaklanmaya da ve kolay anlamaya da destek sağladığını görüyoruz dijital oyunların. İşte hafızayı, kısa süreli hafıza gelişimine, işte ezber yeteneğinin gelişmesine, kavramaya yardımcı olmasına bireyin destek sağlıyor. Aslında baktığımız zaman hani dijital oyunların en önemli olumlu özelliği ne dersek, benim açımdan kendi düşüncemi söyleyeceğim. Ben sosyalleşme açısından bireyleri çok çok fazla geliştirdiğini düşünüyorum. Farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelmeyi olanak sağlıyor. Bir takım çalışmasına destek oluyor. Bu nedenle aslında küçükten büyüğe herkesin bir sosyalleşme, takım çalışmasına adapte olma ya da takıma uyum sağlama noktasında çok fazla olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum dijital oyunların.
Sosyalleşmeden bahsettik. Dijital oyunlar ve sosyalleşme aslında çok önemli bir konu. Biraz bunun üzerine gitmek istiyorum. Önceden oynamak için bir sokağa çıkardık ve
işte
annem babam derdi ki hadi artık eve gir. Bugün baktığınızda da çocuklara hadi artık sokağa çık deniliyor. Artık çık da bir dışarıda oyna. Şimdi tabii ki bunun farklı işte zararları var vesaire ama baktığımız zaman dijital oyunların gerçekten benim şahsi görüşüm bu. Çocuklara sokakta oynamaktan zihinsel olarak çok daha fazla şey kattığını düşünüyorum. Bir kere dünyanın çok çeşitli noktalarından insanlarla oynuyorlar vesaire. Dil gelişimleri için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama biraz da bunun güvenlik kısmına gidelim istiyorsanız. Dijital oyunlar ve sosyalleşmeden bahsettiğimiz zaman yabancılarıyla burada bir temas var. Bunun zararlı noktalarının da olduğunu görüyoruz örneklerle.
Evet,
anne babalar çocuklarını oyunların zararlarından ve bunun bağımlı kısmından nasıl koruyacaklar? Yani şu biliyorsunuz işte artık oyun dediğimiz şey anne babalar için bir ödül ve ceza sistemine dönüşmüş durumda. Dersin iyi mi geldi? Biraz oyna. Çok mu kötü? İşte adaptörü kaldırıyorum. Oynama. Eskiden işte babam Atari'nin adaptörünü kaldırdı ve oynayamazdım. Sonra ben de gidip yedek bir adaptör yaptırdım. Böyle çözebiliyordum ama şimdi bunun başka çözümlerini bulamıyor çocuklar şu an. Yani oyun bir ödül ve ceza olarak kullanılmalı mı? Anne babalar çocuklarının oyun oynamasına ne kadar müsaade etmeli? Oyun bağımlılığı nasıl engellenmeli? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Aslında şöyle baktığımız zaman dediniz ya işte önceden hani çocuklara eve gel derdik, şimdi sokağa çık diyoruz. Bu betonlaşma, şehirleşme, dışarının güvensizliği dijital oyunlar aslında ailelere çok cazip hale getirdi. Ve dediler ki gel evde dur, gözümün önünde dur. Tek bilgisayarda otur oyna ama evde dur, dışarıdaki tehlikelerden korun. Böyle bu şekilde aileler aslında çocukları önce eve kapattı. Hani tabii ki ailelere bunu tamamen hani hep böyle diyemem. Sonrasında ise dediğiniz gibi işte çocuklara yabancı kişilerin, kötü niyetli yabancı kişilerin çocuklara karşı tavırları, söylemleri ki çok fazla kötü olayı da duyuyoruz bu konuyla ilgili. Aynı şekilde işte bağımlılık derecesine gelip çocuğun hem psikolojik hem fiziksel olarak kötü duruma gelmesi, işte depresyona girmesi, bağımlı derecesine gelmesi, aynı şekilde kas eklem ağrıları, obezite gibi şeylerle karşı karşıya gelmesi, bu sefer de ailelerin dediğiniz gibi çocukları bilgisayardan kopartmaya çalışmasına neden oldu. Bundan aslında şu şekilde kurtulabilir diye düşünüyorum. Tamamen kontrol. Yani aile çocuğa oyun oynamasına izin veriyorsa bunun belli saatlerde gerçekleşmesini sağlamalı. Yine aynı şekilde bunun kontrolünü sağlamalı. Yani o çocuk oyun oynuyor, tamam, ama ne yapıyorsa bilmiyorum deyip hani gitmek değil, çocuğun hangi oyunu oynadığı, kimlerle iletişime geçtiğinin kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar kontrolsüz şekilde yapıldığında çocuğun kötü niyetli kişilerle karşılaşma olasılığının çok yüksek olduğunu varsayarsak, psikolojik olarak çok fazla etkileneceği ve kendine hani zarar verme noktasına geleceğini daha önce televizyon haberlerinden gördük. Yani bunun önlenmesi tamamen ailelerin ödül ceza şeklinde değil, çocuğa kontrolünü sağlamasıyla aslında olacak. Çocuk oyun mu oynamak istiyor? Tabii ki oynayacak. Bu çocuğun hakkı. Belli bir saat aralığında oynayacak, belli bir saatte oynayacak, 2 saat oynayacak, örnek veriyorum. Belli oyunları oynamasına izin verecekler, belli kişilerle iletişime girmesine izin verecekler ve bunun kontrolünü sağlayacaklar. Sağlamadıkları takdirde ise dediğiniz gibi bu olumsuz etkilerin hepsine maalesef maruz kalacaktır çocuklar.
İnternet alemi, internet dünyası bir vahşi batı ve kuralları olmayan, ne zaman yeni bir şey gelse eski kuralların tamamen çöpe gittiği bir okyanus gibi köpek balıkları dolu. Evet, çok güzel, berrak bir okyanus ama içinde büyük tehlikeler de barındırıyor ve anne babaları da çocukları da ve herkesi aslında büyük tehlikeler ve büyük avantajların beklediği bir dünya. Şimdi anne babalar açısından konuştuk ama biraz da çocuklar açısından baktığınız zaman çocuklar dijital oyunların yanında sizce fiziksel aktiviteye nasıl zaman ayırmadılar? Yani şimdi çocuklar işte evde gençlik ve spordan bahsediyoruz aslında burada. Çocuklar evet internette işte veya dijital ortamlarda oyun oynamalılar, internete girmeliler, burada durmalılar. Peki fiziksel aktivite açısından baktığınız zaman çocuklar oyun oynadıkları kadar mı fiziksel aktivite yapmalılar? Yani şimdi siz tabii ki bu konunun uzmanı değilsiniz. Yani ben sadece sizin görüşünüzü merak ediyorum. Yani bir çocuk 30 dakika bilgisayar başına oyun oynuyorsa 30 dakikada sokağa çıkıp mı oyun oynamalı sizce? Yani gözleminiz nedir? Yoksa daha fazla dışarı mı çıkmalı? Yoksa daha fazla işte bilgisayarın başında mı beklemeli? Sizin görüşünüz nedir bununla? Çünkü şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi sokakta da tehlikeler var. Mesela biz eskiden sokakta top oynardık. Artık böyle bir şey yok. Artık bilgisayarın başında çocuklar futbol oyunu oynuyorlar. Şimdi sokağın da ayrı tehlikeleri var bu açıdan baktığınız zaman. Yani sizce sokak ev dengesi nasıl olmalı?
Ya şöyle, aslında ben sokak oyunlarının oynanması taraftarıyım, öyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi dışarıda çok büyük tehlikeler var. Çocuklara hani her şeyle karşılaşabilirler ama aynı şekilde bu tehlikeler internette de var. O yüzden ben hani bir çocuk eğer dediğiniz gibi yarım saat bilgisayarda oynuyorsa kesinlikle yüz yüze kendi yaş gruplarıyla dışarıda da sosyalleşmeli ve diğer arkadaşlarıyla iletişim kurmalı. En azından bu onun hem fiziksel hem bedensel gelişimine katkı sağlayacaktır. Kesinlikle hani güvenli bir bölgede, annesinin belki gözlemi altında. Yine dediğimiz gibi aslında internette, dijital ortamda da oynadığı oyunlarda ailesinin kontrolünün altında olması gerekiyor. Bunun dışarıda da devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani çocuk dışarıda oynamalı, ailesinin gözetimi altında diyeyim, belli bir yere kadar. Ve gerçekten oradaki hani kendi yaş gruplarıyla motor becerilerini geliştirecek şekilde, zihinsel gelişimini geliştirecek şekilde oyunlar oynaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben. Hani hep evde oturup sabah 8 akşam işte yatana kadar oyun oynaması taraftarı değilim açıkçası. Yarım saat oyun oynuyorsa dışarıda çıksın işte 2 saatini, 1 saatini arkadaşlarıyla fiziksel olarak işte orada bulunarak oyun oynamasını savunuyorum açıkçası.
Ben de anne babalara uyarmak istiyorum. Çocuğunuz oyun oynarken güvende değil.
Evet.
Çocuğunuz oyun oynarken chat kısmında kimle konuşuyor, kimle sohbet
Evet.
ediyor, kimle
Hı.
mesajlaşıyor, ona ne gibi mesajlar geliyor. Arada bunu anne
Evet.
babaların takip etmesini öneriyorum. Biz
Evet.
TRT Akademi dergisi olarak yani TRT
Hı.
olarak TRT
Hı.
Akademi dergisi çıkartıyoruz. Hakemli bir akademik dergimiz var kurumumuzun.
Evet.
Ve bu derginin
Hı.
son sayısı dijital oyunlar üzerine Temmuz 2022'de çıkacak ve bu
Hı.
sayıda aslında dijital oyunlardan bahsediliyor. Çeşitli makaleler var. Konuğumuz olduğunuz
Evet.
için çok teşekkür ediyoruz konuk Adevi Hanım. Dinleyicilerimize
Ben de
son olarak ne
dijital.
söylemek istersiniz acaba?
Dijitalleşmeden kaçmasınlar ama dijitalleşsinler diyorum.
Evet, çok derin bir söz oldu. Dijitalleşmeden kaçmayın ama dijitalleşin. Evet, aslında dediğiniz gibi yani kaçmamamız gerekiyor. Ama bir yandan da dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı bir
Evet.
timsaha yaklaşır gibi. Dün öyle bir video izledim. Evet, timsah yavaş hareket ediyor. Gözümüzü ondan ayırmamamız gerekiyor. Ama bir
Evet.
yandan da yavaş yavaş kaçmamız gerekiyor. Ama gözümüzü
Evet.
de ondan ayırmamamız gerekiyor.
Ayır, aynen öyle. Tam
Bununla
olarak
ilgili bir
öyle.
söz var. Festina lente. Yavaş yavaş acele et. Bizim
Ha, evet.
internet karşısında yavaş yavaş acele etmemiz ve
Evet.
zihnimizi gerçek dünya ile dijital dünya arasında ayrım yapacak yerde tutmamız gerekiyor. Evet,
Evet.
Web 3.0, evet Metaverse bunların hepsi
Hı.
kaçınılmaz. Fakat
Evet.
gerçek dünyadan da ayağımızı çekmememiz gerekiyor. Mevlana'nın pergel metaforu gibi bir ayağımız sabit, diğer ayağımız dünyada gezmeliyiz ama o sabit ayağımızı gerçek dünyadan çekmememiz
Eyvallah.
gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet.
Konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz Adeviye Hanım.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten beni davet ettiğiniz ve bu güzel sohbeti gerçekleştirdiğimiz için.
Çok teşekkürler. Bu hafta konuğumuz ile dijital oyunlar üzerine konuştuk. Konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yeni Medya Yüksek Lisans Öğrencisi Sayın Adeviye Uzunoğlu'ydu. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.